Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sevgili dinleyenler, dünyanın gündemini gündeminize taşıyan yeni bir Dünya Gündemi programında daha beraberiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini, olayların perde arkasını, siyasi analizlerden süzülenleri yine sizlerle birlikte paylaşacağız. Kıymetli dinleyenler, Regaip Kandiliniz mübarek olsun diyerek bu hafta programımızda neleri ele alacağımızı kısaca hatırlatalım. Orta Doğu'daki gelişmelere, özellikle Yemen krizindeki son duruma, Suriye ve Irak'taki gelişmelere şöyle bir göz atacağız. Yemen'de kararlılık fırtınası adı verilen operasyonlar 27. gününün sonunda sona erdirildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bundan sonra yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Bu yeni safha ne olacak? Kara harekatı mı yoksa soruna diyalog yoluyla bir çözüm bulma teşebbüsleri mi devreye girecek? Yemen'de gelinen noktayı ve bundan sonraki süreçte Yemen'i neler beklediği sorusunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bir diğer gündem maddemiz Suriye. Suriye'de Esed güçleri muhalifler karşısında kan kaybetmeye devam ediyor. Suriye'de cephedeki son gelişmelere göz atacağız. Irak Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinde ele alınan konular, darbe mağduru Mısır'da junta mahkemelerinin idam kararları gündemimize alacağımız diğer konu başlıkları arasında olacak. 1915 olayları etrafında dönen tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Tartışmanın alevlenmesinde çok etkin rol oynayan Ermeni diasporasını masaya yatıracağız. Kimdir, kimler kastediliyor diaspora ile, nedir nüfusları, hangi ülkelerde daha etkinler, nasıl çalışıyorlar, nasıl oluyor da batılı başkentlerde ve siyasi çevrelerinde bu denli etkili olabiliyorlar? Tüm bu soruların cevaplarını bulma gayretinde olacağız. Son dönemde özellikle Akdeniz'de artan mülteci ölümleri ele alacağımız diğer bir gündem maddemiz olacak. Artan mülteci ölümlerinin sebeplerinin ve Batı'nın bu ölümlerdeki payını sorgulayacağız. Haftanın öne çıkan diğer dış politika gelişmeleriyle programımızı toparlayacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan programımız başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Türkiye'de kamuoyu seçimlere kilitlenmiş durumda. İçerideki gündemi şu sıralar ağırlıklı olarak partilerin seçim beyannameleri belirliyor denebilir. Seçmene sunulan vaatler, bunların ne kadar ayağa yere basan vaatler olduğu tartışılıyor, konuşuluyor. Öyle gözüküyor ki 7 Haziran'a kadar da içerideki gündemi seçim süreci belirlemeye devam edecek. Dış gündemde ise yine yakın coğrafyamızdaki gelişmeler ön planda. Özellikle Sünni-Şii gerginliği konuşulup tartışılmaya devam ediyor. Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin yapılan analizlerin göbeğindeki konu sürekli tırmanışta olan mezhebi gerginlik. Bu bağlamda Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan ve adına kararlılık fırtınası adı verilen operasyonlar 27. gününün ardından sona erdirildi. Kararlılık fırtınasının bilançosu ağır. 27 günde 944 ölü. Operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen 2415 sorti ile Husilerin hava gücünün %95 ile 98 oranında imha edildiği belirtiliyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı mevcut operasyonun hedeflerine ulaştığını, şimdi yeni bir siyasi aşamaya geçildiğini ve Umud'un yeniden tesisi operasyonu adını verdikleri bir safhanın başladığını belirtti. Bu operasyonların ne olacağı doğrusu kestirilmiş değil. Yemen'de bundan sonra gelişmelerin hangi yöne evrileceği doğrusu merakla bekleniyor. Çünkü İran destekli Husilere yönelik yaklaşık bir ay boyunca süren operasyonun sona erdirildiği duyurulurken bir taraftan da Suudi Arabistan'dan kara operasyonu sinyali gelmeye devam ediyor. Velhasıl bölgedeki yüksek tansiyon dinmiş değil. Rusya ve İran'ın savaş gemilerinden sonra ABD'nin de uçak gemisiyle kendisini gösterdiği Aden Körfezi giderek ısınmaya devam ettiğini söylemek mümkün. İran'ın iki savaş gemisi Aden Körfezi'ne ulaştı. İran'ın bu girişimine ABD'de iki gemiyle karşılık verdi. Tahran ticari güvenliği gerekçe gösterirken Washington Yemen'e silah sevkiyatı konusunda uyarısında bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama salı günü yaptığı açıklamada İran'ın Yemen'deki Husilere silah sevkiyatı yapmasının bölgedeki ticaret yolunun güvenliğini tehlikeye atacağını söylemiş ve bu konuda Tahran'ı net bir şekilde uyardıklarını söylemişti. Yemen'e düzenlenen operasyonun sözcüsü Suudi Tuğgeneral Asiri, İran'ın Aden Körfezi'ne gönderdiği filodan Husilere silah ulaştırılması durumunda koalisyonun uygun cevabı verme hakkı doğacağını söylemişti. Kıymetli dinleyenler, Yemen konusu Orta Doğu siyasi çevrelerinin ve basın yayın organlarının da haliyle bir numaralı gündemi. Yemen'deki krizin nasıl aşılacağı konusu hararetli bir biçimde tartışılıyor. Bu meyanda farklı görüşler de serdedilmiyor değil. Malum olduğu üzere kararlılık fırtasına İran yönetimi oldukça sert açıklamalarla tepki göstermiş. Hatta tepkileri zaman zaman tehdit boyutuna ulaşmıştı. Ancak Tahran'dan gelen sert açıklamalara rağmen aslında İran'ın Yemen ile Arap milletinin dikkatini dağıttığı iddia ediliyor Orta Doğu'lu siyasi analistler tarafından. Orta Doğu'nun önde gelen gazetecilerinden Vaddah Hanfar'a göre Irak Arap coğrafyasının kalkanı, Suriye beynidir. Bu ikisi kaybedilirse bölgedeki stratejik dengelerde yıllarca onarılmayacak bir hasar oluşur. Yemen önemli ama orada çok fazla zaman kaybetmeye gelmez. Asıl cephe Irak ve Şam. Orta Doğu'da dengelerin bozulmaması için bu ülkelerin İran hegemonyasına girmemesi gerekiyor, diyor Vaddah Hanfar. El Cezire'nin eski genel yayın yönetmeni Vaddah Hanfer'in bahsettiği stratejik dengelerde yıllarca onarılmayacak hasar ne olabilir sorusu bir tarafa, gerçek olan şu ki bölgenin asıl kaybedeni hep insan unsuru oluyor. Bölge insanının yaşadığı dram gerçekten korkunç boyutlara ulaşmış durumda sevgili dinleyenler. Irak ve Suriye'nin ardından Yemen'de de insani dram her geçen gün derinleşiyor. Stratejik dengeler, siyasi çıkarlar, etnik ve mezhebi aidiyetler ön planda tutuldukça da bölge insanı ve dolayısıyla ümmet kan kaybetmeye devam ediyor ne yazık ki. Sevgili dinleyenler, Yemen'de ne İran ne de Suudi Arabistan kazanamayacak. Bu gerçek pek çok analistçi tarafından paylaşılıyor. Yemen'in asli unsuru olan Husilerin ortadan kaldırılamayacağı, İran'ın Orta Doğu'nun dört bir tarafındaki savaşta var olmasının zorluğu, ekonomik gücünün buna yetmeyeceği gibi gerçekler göz önüne alınarak bu tespitler yapılıyor. Sonuç olarak gelinen nokta itibariyle Irak ve Suriye'de olduğu gibi Yemen'de de barışın öyle kolay kolay tesis edilemeyeceğini söylemek zorundayız. Çünkü hesap içinde o kadar çok hesap var ki koltukları sağlama alma, hakların iradesinin önüne geçebilme, dengeler adına darbecileri koruma, mezhep ve milliyetçi kaygılardan ümmetin selametine ilişkin kaygı ve endişelere sıra gelmiyor ne yazık ki. Hal böyle olunca da bölgeye barışın gelmesi zorlaştıkça zorlaşıyor. Acı ama gerçek olan bu sevgili dinleyenler. Evet, Yemen özeline dönecek olursak Yemen'de ne olup bittiğini, nihayete erdirilen operasyonların ardından gelinen noktayı ve bundan sonra Yemen'in neler beklediğini Orta Doğu uzmanı değerli bir konuğumuz ile konuşacağız. Telefonumuzun diğer ucundaki konuğumuz Orta Doğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Başkanı, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zekeriya Kurşun olacak. Merhabalar efendim, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyoruz yapacağınız katkılardan dolayı. Zekeriya Bey, Yemen krizini konuşuyoruz. Malum haliniz Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı dün itibariyle mevcut operasyonun hedeflerine ulaştığını, şimdi yeni bir siyasi aşamaya geçildiğini ve Umud'un yeniden tesisi operasyonu adını verdikleri yeni bir döneme geçildiğini söyledi. Yemen'de gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yemen'de bir ay öncesine göre değişen ne? Gerçekten operasyon belirlenen hedeflerine ulaşmış mıdır? Bundan sonra Yemen'i neler bekliyor? Sorumuzla başlayalım isterseniz.
Aslında Yemen'e yapılan bu operasyonun hedeflerinin tartışılması gerekiyor bence. Çünkü bu operasyon haksız ve yanlış bir şekilde başlatılmıştı. Evet, Yemen'de 2011'de başlayan ve 2012'de yeni bir şekil alan ve geçici bir diyalog kongresinin oluşturduğu bir yapıyla sanki normalleşmeye başlayan düzene karşı tavır aldığı söylenen bir grup. Yani kuzeydeki Husilerin Sana'yı ve ondan sonra da Sana'dan daha da ileriye varak Babul Mendebe doğru hareket etmeleri bu askeri harekatın gerekçesi olarak gösterildi. Veya bir başka şekliyle de baktığımızda İran'ın orada Husiler diye ifade edilen Zeydilere mensup bir kabileye yaptığı destek bu askeri harekatın gerekçesi olarak gösterildi. Ama esas itibariyle bu harekatın, yani hava harekatının yapılmaması gerekiyordu. Siyasi bütün girişimler ya da diplomasi ya da ikna yöntemleri kesinlikle kullanılmadı. Doğrudan doğruya orada bir gösteri harekatına gidildi. Netice itibariyle tabii ki bana göre Yemen'de büyük bir tahribat meydana geldi. Beklenen sonuç neydi? Husilerin mevkilerinin tahrip edilip Sa'da bölgesine geri dönmeleri. Eğer amaçlanan bu idiyse bu gerçekleşmiştir. Ancak bundan sonraki süreçte, yani Yemen'in yeniden inşası konusunda çok da hemen ümitli olmamız mümkün gözükmüyor. Çünkü bu askeri harekattan kısa bir süre önce özellikle geçici başkan olan El-Hadi'nin başkanlığında sürdürülen Geçici Diyalog Kongresi'nin ortaya koyduğu nihai belge Yemen'de bir bölünmeyi öngörüyordu. Ve ilginçtir, bu bölünmede 5-6 parçalık bir Yemen ortaya çıkacaktı. Bu belki süreci geciktirmiş askeri harekat, ama şimdi önümüzdeki günlerde sadece bir muhatap değil, Yemen için 5-6 ayrı grubun cesaretlendirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sürecin yeniden ciddi anlamda, özellikle bu konuda hakem rolü üstlenebilecek ülkelerin bir şekilde sorumluluk alarak Yemen ile Suudi Arabistan'la ve taraflarla konuşması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü şu anda Suudi Arabistan esas itibariyle Yemen'in bir kısımdaki muhalif gruplara veya Yemen'de destek verdiği gruplara dost görünüyorsa da, netice itibariyle geçmişteki bir takım nedenlerden dolayı hasım devlet safına geçmiştir. Mutlaka başka aracıların, Türkiye gibi özellikle aracıların gündeme girmesi gerekmektedir.
Evet. Zekeriya Bey, şimdi Yemen konusunda Tahran'dan gelen sert açıklamalara rağmen aslında İran'ın Yemen ile Arap milletinin dikkatini dağıttığı iddia ediliyor. Kimi Orta Doğulu siyasi analistler tarafından, yani Orta Doğu'nun önde gelen gazetecilerinden mesela Vada Hanfara'nın iddia ettiği bir görüş bu. Irak, Arap coğrafyasının kalkanı, Suriye'de beynidir diyor. Bu ikisi kaybedilirse bölgedeki stratejik dengelerde yıllarca onarılamayacak bir hasar oluşur diyor. Yemen önemli ama orada çok fazla zaman kaybetmeye gelmez şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Orta Doğu'da dengelerin bozulmaması için bu iki ülkenin İran'ın hegemonyasına girmemesi gerekiyor şeklinde yorumlar var. Siz bu tespiti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya önümüzdeki süreçte Sünni-Şii ayrışmasının daha da derinleşeceği yönünde bir beklenti söz konusu mudur acaba?
Şimdi şu bir hakikat, yani bu yorumda oldukça gerçek payları var. Yani dikkatlerimizin Suriye ve Irak üzerinde daima temerküz etmesi gerekiyor. Bu doğrudur ve zaten İran esas itibariyle Suriye'de ve Irak'ta bir üstünlük elde etmiştir. Hem Arap alemine hem genel olarak İslam alemine karşı, tabii ki kendi yandaşları ve bu konudaki müttefikleriyle birlikte. Ve maalesef diğer tarafın, yani doğru bulduğumuz ve haklı bulduğumuz tarafın müttefikleri de bu anlamda İran'a tavizler vermişlerdir. Bu bir tarafa. Ama diğer taraftan baktığımızda Yemen üzerinden, benim esas iddiam odur, Yemen üzerinden bir mezhep çatışmasının, böyle bir söylemin geliştirilmesinin çok yanlış olduğu ve bölge dengeleri, zaten alt üst olan bölge dengelerinin çok daha uzun süre yayılacak yeni çatışmalara gebe bırakılmaması gerektiğidir. Mezhep çatışmaları büyük ölçüde 2003'ten itibaren Amerika'nın bölgeye girişiyle başlayan bir süreçtir. Bu mezhepler tarih boyunca bir arada yaşamışlardır. Elbette teolojik çatışmalar hep var ola gelmiştir. Hatta bunlar fiziki çatışmalara da zaman zaman varmıştır. Ama tarihimizde veya geçmiş tarihe baktığımızda Orta Doğu'nun, İslam tarihinin bu kadar büyük ölçekte mezhep çatışması adı altında hiçbir şey bulamazsınız. Yani düşünebiliyor musunuz? biliyorsunuz. Bir Sünni grup gider yüzlerce bir Şii grubun ibadethanesini, ya da tersi bir Şii grup gider yüzlerce binlerce Sünni bir grubun ibadethanesini tahrip eder. Onlar ibadet ettiği esnada. Bu tarihte görülmemiş bir şey. Bu açıdan bu yepyeni bir şey ve bizim özellikle bu coğrafyanların insanı olarak kendimiz de bu kavramları yeniden işleyerek sürekli hale getirmemeliyiz. Bu modern siyasetin özellikle 2003'ten sonra Amerikan işgalinin doğurduğu sonuçlar olarak görüp bunun üzerinde yeni kavramlar geliştirip özellikle barışı önceleyen, özellikle mezhepler arası değil buradaki toplumlar arası sosyal barışı, adaleti, ekonomik haksızlıkları ortadan kaldıracak programları öne çıkaran söylemleri söylememiz gerekirken, tam Suriye'de ve Irak'ta neler oluyor derken Zeydiler üzerinden yeni bir mezhep kavgasının söyleminin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu açıdan evet, dikkatlerimiz kısmen Yemen'e yoğunlaşınca bu taraftaki, özellikle dikkat edin zaten nükleer görüşmelerin yaptığı bir sırada ve bu nükleer görüşmelerin tamamlanmasının akabinde Yemen harekatı da tamamlanmış oldu. Yani dolayısıyla burada elbette bunların ikisinin arasında ilişki kurmak mümkündür.
Evet.
Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. İran retorik olarak abartıyı seven bir devlettir ve tarihimizde bu çokça örnekleriyle doludur. Dolayısıyla İran en küçük meselede hemen sahiplenerek sanki orada gerçekten fiilen ve fiziken varmış gibi gösteri yapar. Maalesef son süreçte özellikle Yemen meselesinde de bu retoriği çok kullanıldı ve İran gerçekten Yemen'de varmış gibi tavır takınıldı. Ama görülen o ki İran Yemen'de evet kısmi bir etkisi varsa bile o küçük grubun üzerinde, hatta maddi ve askeri yardım varsa bile asla bu büyük savaşın veya büyük bir çatışmanın tarafı olabilecek bir güç değildir.
Kıymetli hocam, vaktiniz çok kıymetli biliyorum. Bize de vakit ayırdınız. Teşekkür ediyorum ama son bir soru olarak. Şimdi bu Batı ile İran arasındaki varılan bahar havası, Şii hilali kaygısı bağlamında bakıldığı zaman İran'ın önümüzdeki süreçte daha da elinin güçlenecek bir sürecin başlayacağını söylemek mümkün mü?
Şimdi şunu unutmamamız gerekiyor. İran neyi temsil ediyor? İran, İranlığı, Safevilliği ya da geleneksel Pers kimliğini mi temsil ediyor? Yoksa Şiiliği mi temsil ediyor? Ya da Şiiliği bunlara bir kamuflaj, ambalaj olarak mı kullanıyor? Bunun bir kere tartışılması gerekiyor bizim tarafımızdan. Diğer açıdan da baktığımızda, yani sayısal olarak, ulaştığı imkanlar olarak, sahip olduğu imkanlar olarak da dikkate aldığımızda bu kadar büyük bir abartıya gerek yoktur. İran bu kadar bu ölçekte İslam dünyasını tahrip edecek, bölecek ya da İslam dünyasının genelinde etki edebilecek bir yapıya sahip değildir. Ancak ve ancak bunu neyle yapabiliyor? Uluslararası çabalarıyla, diplomasıyla, işte son yıllarda özellikle nükleer enerji meselesinde ortaya çıkardığı veya en azından imkan bulduğu, kendisini çok rahatlıkla dünyanın ilk 5 devleti arasına koyarak büyük devletler, BM'de veto sahibi olan büyük devletlerin ortağı gibi veya onlarla pazarlık yapabilecek bir güç gibi göstererek bunu yapıyor. Sanıyorum burada özellikle silah endüstrisinin de işine geliyor bu. Çünkü bunu yapmaya devam ettikçe ve buna inanan özellikle Körfez ülkeleri oldukça silah endüstrisi daha çok kazanıyor. Daha çok malzeme satıyorlar. Daha çok uçak satıyorlar. Daha çok imha edici mühimmatlar satıyorlar. Ve dolayısıyla karşılıklı bir ittifak var görünüyor. Bu açıdan İslam dünyasının daha çok şuurlanması ve bunu daha iyi anlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa salt İran'ın gücünü abartarak sürekli konuşursak, eminim zaten İran'da o güç yok ama bu bizi daha çok tazif eder, zayıflatır.
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Derneği Başkanı, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zekeriya Kurşun Bey'e bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun efendim. Kıymetli dinleyenler, Orta Doğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Başkanı, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zekeriya Kurşun Bey'in görüşlerinden önümüzdeki programlarımızda da daha geniş biçimde istifade etmeyi umuyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz İsrail'in jandarması Sisi'nin hukuk cinayetlerine. Sancılı Orta Doğu coğrafyasının en sıkıntılı ülkelerinden Mısır'da hukuksuzluk darbeden bu yana en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İroni bu ya sevgili dinleyenler, Yemen'de darbeci Husilere karşı düzenlenen kararlılık fırtınası operasyonunda darbeci Sisi aktif rol üstlenmiş durumda. O Sisi'nin junta mahkemeleri ise uluslararası toplumun gözünün içine baka baka idam kararları vermeye devam ediyor. Darbeden bu yana verilen yüzlerce idam kararına ilişkin ne batıdan ne doğudan çıt yok. Demokrasi ilkelerinin yerine getirilmesini her fırsatta sıklıkla vurgu yapan Avrupa ülkeleri, Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalırken, Avrupa Birliği de cezayı sadece not ettiklerini ve Mısır hükümetiyle güçlü ve sabit ilişkilerin sürdürüleceğini bildirdi. Mısır'da 14 sanığın yargılandığı kamuoyunda ittihadiye olayları olarak bilinen davada şiddete teşvik suçlamasıyla yargılanan Mursi'nin 20 yıl hapse mahkum edilmesine şu ana kadar herhangi bir Batı ülkesinden tepki gelmemesi dikkat çekiyor. Fransa, Mısır'da yönetimi askeri darbe yoluyla ele geçiren Abdülfettah el-Sisi'ye güçlü desteğini geçen Şubat ayında imzalanan askeri anlaşmayla göstermişti. Sosyalist lider Hollande'ın onayıyla Sisi yönetimine 5.2 milyar avro karşılığında 24 Rafael uçağının satışı kayıt altına alınmıştı. Sisi cuntasını destekleyen ABD ise bu cezalardan kaygı duyulduğu yorumuyla yetindi. Beyaz Saray sözcüsü Jones Ernest, mahkemenin gerekçeli kararını görmeden daha ayrıntılı yorumda bulunmayacağını belirtti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Batı'nın Suriye ile Mısır olaylarına yaklaşımını eleştirdi. Mısır'da İslam argümanı kullanan bir rejim bu kadar idam kararı veriyor olsaydı şu ana kadar kaç ambargoya muhatap olurdu diye sordu Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu'nun oldukça çarpıcı değerlendirmelerinde bakın hangi hususların altı çizildi. Mısır'da ya da başka bir yerde olsa acaba İslam argümanı kullanan bir rejim bu kadar idam kararı veriyor olsaydı acaba şu ana kadar kaç ambargoya muhatap olurdu? Mursi yapsaydı bunu acaba İslam'la ilgili nasıl bir algı oluştururlardı ve ne kadar ambargo uygularlardı? Peki Sisi yaptığında ne fark var? Sisi Gazze'deki tünelleri kapatıyor çünkü Sisi Gazze ablukasına yardım ediyor. Çünkü Sisi için İsrail'in güvenliği Mısır'daki insanın onurundan daha önemli. Gazze'ye giden o hayat yolunu kapatmak ne demek? Gazze ablukasına katkıda bulunmak ne demek? Türkiye için böyle bir şey düşünülebilir mi? En karşı olan bile bunu yapmaz. Bu farklı kültür ama bunu yaptığı için ödüllendiriliyor Sisi ve sessiz kalınıyor diyor Ahmet Davutoğlu. Mursi hakkında 2013 yılında ordu tarafından görevden el çektirildikten sonra birçok dava açılmıştı sevgili dinleyenler. Bu davaların birçoğunda idamı istenen Muhammed Mursi, yabancı güçler adına casusluk yapmak ve cezaevinden firar gibi çeşitli suçlardan da yargılanıyor. Bu davalara ilişkin kararların önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor. Sevgili dinleyenler, Mısır'daki darbe yönetimi sadece kendi halkına kan kusturmuyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun belirttiği gibi Sisi yönetimi Gazze'deki Filistinlilerin can damarlarını da kesiyor. Darbe yönetimi Gazzelilere yönelik zulümde İsrail'e yarışıyor bir başka deyişle. Gazze'nin can damarları olan tünelleri tamamen ortadan kaldırarak İsrail'in jandarmalığını üstlenen Sisi yönetimi bu konuda işini oldukça sıkı tutuyor. Tünellerin yeniden inşasını önlemek amacıyla yeni bir yasa çıkartan Sisi yönetimi yasa ile sınır bölgelerinde tünel kazan, kazıldığını bilen ve tünelden geçenleri müebbet hapis cezası ile cezalandırmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere İsrail ablukası altındaki Gazze'de demokratik seçimle iş başına gelen Hamas'ın yönetimi devralmasının ardından 2007 yılında Mısır-Gazze arasındaki Refah sınır kapısı ticari geçişler için kullanıma kapatılmıştı. İsrail ablukası ve söz konusu sınır kapısının kapatılması nedeniyle Filistinliler temel ihtiyaçlarını giderebilmek için tünellere yönelmişti. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Irak gündemine. Bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un Türkiye'yi ziyaretiydi. Ziyaretin ana gündem maddesi DAEŞ ile mücadele ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında terör örgütü DAEŞ'e ilişkin değerlendirmeleri oldukça dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DAEŞ terörün hedefi Müslümanlar ve güzide tarihimiz olmuştur. Bataklığı kurutmak için uluslararası stratejik şart DAEŞ'i bertaraf etsek bile başka bir yerde başka bir isimle ortaya çıkacaklardır. DAEŞ, mezhepsel fay hatları üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışıyor. DAEŞ, ümmetimizi bölme ve parçalamaya çalışan önemli bir virüstür. Başkaları aynı yolu izlemektedir açıklamasında bulunmuştu. Bu arada Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Musul operasyonunun daha bir müddet daha bekletileceği yönünde bilgiyi paylaştığı basın toplantısında Masum, DAEŞ ile mücadelenin çöl şartları nedeniyle zor olduğunu anlattı. Irak'ta yeni bir ordunun kurulmaya başladığını dile getiren Masum, ordu teşkilatlanmasına paralel olarak IŞİD ile mücadelenin aşamalı olarak artacağını belirtti. Bu arada Masum, Irak ordusunun sadece Şii güçlere dayanmayacağını, bu ülkedeki bütün grupların orduda yer alacağını dile getirdi. Masum, orduda teşkilatlanma bittikten sonra iyi bir aşamaya geçeceğiz. Türkiye ve diğer ülkelerle işbirliği yapıp DAEŞ'i bir an önce bitirmek istiyoruz açıklamasında bulundu. Sevgili dinleyenler, geçiyoruz Suriye gündemine. Suriye gündeminde muhaliflerin son dönemdeki askeri başarıları var. El Cezire'nin haberine göre Cisre Şuur kasabasında muhalif birlikler ve rejim ordusu arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. İdlib kentine bağlı olan ve Laskiye'ye 60 kilometre mesafedeki Cisre Şuur kasabası muhalifler için kritik öneme sahip. Muhalifler burayı almaları halinde önemli bir askeri bölgeyi ve ikmal güzergahını ele geçirmiş olacaklar. Bu arada Diyanet İşleri rejimin sivil bölgelerini bombalaması yönünde fetva veren Suriye Başmüftüsü Hassun'a sert tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Ahmet Yaman, Suriye Başmüftüsü Ahmet Bedrettin Hassun'un rejimin sivil yerleşim yerlerine saldırması yönündeki fetvasına ilişkin, bu haber doğruysa İslami öğreti açısından asla kabul edilecek bir fetva değildir açıklamasında bulundu. Sevgili dinleyenler, programımızın birinci bölümünü Avrupa'daki hak ve özgürlükler ihlaline ilişkin bir haberle sonlandıralım. Aranın ardından diğer gelişmelerle birlikte olacağız. Malum içerideki bir takım odaklar, seçim sandığından ümidini kesenler, Türkiye'yi sağa sola şikayet etmekle meşguller. Bu meyanda kapısını en çok çaldıkları da Batı'daki dostları. Malum Batılı siyasi çevrelerden kotardıkları demeçlerle de Türkiye'de özgürlüklerin kısıtlandığını ve bu yöndeki algıyı beslemeye çalışıyorlar. Basın yayın organlarına, gazetecilere, sosyal medyaya yasak getirildiğinden dem vurup amiyane ifadeyle Türkiye'nin bir güzel dövülmesini ister haldeler. Ancak Türkiye'yi şikayet ettikleri Batı dünyasının bu noktadaki hali pürmelaline hiç bakmıyorlar. ABD'den sonra Fransa'da 11 Eylül sonrası devreye sokulan takip sistemini hayata geçirmek üzere. Fransa hazırlanan yeni yasayla polis ve istihbarat birimlerine internet ve telefon dinleme konusunda çok geniş yetkiler getiriyor. Yasa tasarısı Fransız kamuoyunda sivil özgürlükleri sonlandıracağı endişesiyle kıyasıya eleştiriliyor. Yasayla internet üzerinden terör propagandası yapan sitelerin kapatılması, polisin ve istihbarat birimlerinin savcılık kararına gerek duymadan terör şüphelilerini dinleyebilmesi, etnik altyapının artırılması gibi yenilikler getiriliyor. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızı dinliyorsunuz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşuyoruz. Gerek içeride gerekse dışarıda 1915 olayları etrafında cereyan eden gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor malumunuz. Geçen hafta Papa'nın Avrupa Parlamentosu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarını masaya yatırmıştık. Bu hafta da bu konu etrafında değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz inşallah. Malum bu yıl 1915 olaylarının 100. yılı münasebetiyle Ermeni lobisinin özellikle Batı dünyasında yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliniyordu. Dolayısıyla bu meyanda Batı cenahından Türkiye'yi kızdıracak bir takım atraksiyonlarının sudur etmesi de çok da sürpriz olmadı denebilir. Ancak bu atraksiyonun Hristiyan dünyasının en üst dini merciğinden gelmesi çarpan etkisi yapması nedeniyle gündemi bir hayli meşgul etti. Hatırlanacağı üzere önce Katoliklerin ruhani lideri Papa, ardından da Avrupa Parlamentosu 1915 olaylarına ilişkin Ermeni tezlerine denk düşen bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Papa'nın açıklaması ve Avrupa Parlamentosu raporuna Türkiye çok sert tepki gösterdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, tarihi tartışmaları açarsak bundan en fazla utanç duyacak unsurlar Avrupa içindeki unsurlar olacaktır şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Hakeza Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Parlamentosu her ne karar alırsa alsın bir kulağımızdan girer, diğerinden çıkar, Türkiye'nin vebali yok diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Yoğun tepkilere neden olan her iki çıkışın ardından ABD Başkanı Obama'nın ne diyeceği merak konusuydu. Gelen haberlerde ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 olaylarının 100. yıl dönümü nedeniyle 24 Nisan'da yapacağı bildiride soykırım ifadesini kullanmayacağı teyit edilmiş durumda. Kıymetli dinleyenler, Papa ve Avrupa Parlamentosu'na yönelik tepkiler sadece siyasetçilerle sınırlı kalmadı. 100 yıl öncesi daha dün sayılabilecek geçmişte yaşanan soykırımlara neden soykırım denilmediği soruldu. Haklı olarak birçok Hristiyan ülkenin dünyanın dört bir yanında yaptığı soykırımlar, Haçlı seferleriyle oluk oluk dökülen kanlar hatırlatıldı Avrupalı ilgili kesimlere. Mesela atom bombası ile katledilen on binlerce, yüz binlerce insanın neden katledildiği, yine Bosna ve Ruanda'da soykırımlar hatırlatıldı. Myanmar'da Budistlerin vahşice katliamlarına maruz kalan Müslümanlar hatırlatıldı. Hakeza Haçlı seferlerinde kolonizasyon sürecine kadar savaşla, zorbalıkla, asimilasyonla Hristiyanlığı yan yana getirmiş Papal'ın Türkiye'ye hesap sormasının absürtlüğü sorgulandı. Bugünlerden misaller verildi. 2003 yılındaki Irak müdahalesinden sonra bölgede 2 milyon insanın öldüğü hatırlatıldı. Sadece son 3 yılda Suriye'de 310 bin kişinin katledilmesi gündeme getirildi. Neden tüm bu soykırımlar soykırım değildi de 1915'te yaşanan acılar soykırım olarak görülmeliydi? Neden Türklerin değil de sadece Ermenilerin yaşadıkları acılar acı olarak kabul edilmeliydi? Neden Rusya'nın 1 milyon Kırım Tatarını zorla yurdundan çıkarması, 1944'te bütün Çeçenleri trenlere doldurup Sibirya ve Orta Asya'ya sürmesi soykırım değildi de Ermenilerin yaşadıkları soykırım olarak görülmeliydi? Evet, tarih boyu yaşanan acılar tanımlanırken sergilenen çifte standart Vatikan'ın, Papa'nın, Avrupa Parlamentosu ve tüm Hristiyan dünyasının yüzüne bir bir çarpıldı. Ama her zaman olduğu gibi yine pişkinliğe vurdu denilebilir. Aslında dertleri Ermenilerin neler yaşadıkları değildi. Dertleri Türkiye düşmanlığı idi, Ermeniler ise bahanesi. Bu da bizi şaşırtmadı doğrusu denebilir. Kıymetli dinleyenler, hafta boyu 1915 olayları konuşmayı sürdüreceğiz. Bu sefer hadisenin farklı bir boyutunu gündeme getireceğiz inşallah. Ermeni diasporosu gerçeğini konuşacağız. Kimdir, kimler kastedilir diaspora ile? Nedir nüfusları? Hangi ülkelerde daha etkinler? Nasıl çalışıyorlar? Nasıl oluyor da batılı başkentlerde, siyasi çevrelerinde bu denli etkili olabiliyorlar? Tüm bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Program partnerimiz Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile. Kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şöyle geriye doğru bakıldığında Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini karalama faaliyetlerinde tutunda, geçmişte Türkiye'ye ve Türklere karşı terör girişimlerini organize etmiş, Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Birliği'ne girişine bile etkileyebilecek faaliyetlerde bulunan, sözde soykırımın tanınması yolundaki propagandalarla günden güne güçlenmiş bir çevreden bahsediyoruz. Ermeni diasporosu kavramından başlayalım isterseniz. Diaspora kavramından, evet, başlayalım. Ne demektir diaspora kavramı?
Bulunduğu ülkeden çeşitli sebeplerle başka bir ülkeye giden, orada yerleşen ve bir süre sonra da orada kök salıp söz sahibi olmaya başlayan insanların oluşturmuş oldukları birliklerdir. Mesela zamanla Türkiye'nin Almanya'da buna benzer yapısı oluşabilir. İşte Osmanlı Ermenileri dediğimiz 1915 öncesinde Osmanlı topraklarında yaşayan ve milleti sadıka olarak bilinen, daha çok mimari ve sanat alanında ileri olan ve Osmanlı'yla da özdeşleşen bu Ermeni topluluklar, gerek doğuda Rusların, Balkanlar ve batıda da İngilizlerin tahrikiyle bir kışkırtılmış ve Osmanlı'ya karşı tabiri caizse arkadan vurma operasyonu olmuştur. Ve bir süre sonra da özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenilerin Osmanlı askerleri tarafından kontrollü bir şekilde bugünkü Suriye, Lübnan topraklarına göç ettirilmesi hadisesi sırasında bir takım paramiliter milisler tarafından, yani oradaki canı yanan, savaştayken kendisine zarar veren Ermenilerin öcünü almak maksadıyla o tehcir sırasında bir takım can kayıpları olmuştur. Hı hı. Fakat bu acılar bizim Balkanlardan Anadolu'ya göç sırasında yaşananların yanında çok daha hafif kalır. Yani biz bu travmaların çok daha ağırını yaşamışız. Ve daha da ilginç olanı Osmanlı coğrafyasından batıya göçenlerin büyük bir kısmı Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeye yayılmışlar. Ama bugün zenginleşip orada sivil toplum örgütleri içerisinde söz sahibi olan. Yani bugün bizim bir TÜSİAD'ın sayısı azdır ama ülke yönetiminde belli bir etkinliği vardır. İşte Fransa'nın Marsilya, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Kaliforniya eyaletinde, özellikle Los Angeles'ta bunların önemli bir ağırlığı ve etkinliği vardır. Siyaset üzerinde, ülkedeki işte yönetici elitler üzerinde etkisi vardır. Peki ne istiyorlar Türkiye'den diye sorursak esas hadise bu. 1970 yılına kadar böyle bir hadise yoktur. Bakınız, bu 1915'te yaşanan bir acı var. Bütün dünyada savaş olmuş, milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, bir o kadarı yerinden yurdundan edilmiş, evler yıkılmış, erkek nüfusun büyük bir kısmı savaşta hayatını
yani
kaybetmiş.
Yani bu acılar sadece Ermenilere has bütün, bir acılar
hayır,
değil
hayır,
yani.
Bütün o dünyada dönemin konjonktüründe son derece söz konusu. Hatta bizim köylerde yani kadın ve yetim çocuklar ve savaş artığı gaziler kalmıştır. Yani Anadolu'da da. Yani sanki sadece bunu Ermeniler yaşamış değil. Bütün coğrafya bu travmayı yaşamış. Ermeniler de bundan hissesine düşen payı almıştır.
Ya bunu Türkiye'de inkar etmiyor. Yani evet, acılar yaşanmıştır.
Evet,
altı çiziliyor.
1970 yılına kadar da bu gündeme getirilmemiş. 1970 yılında birdenbire Ermeni diasporası dediğimiz bu Fransa'daki ve Amerika'dakiler başta olmak üzere bütün dünyayı ayağa kaldıran işte Ermeni soykırım iddialarıyla ortaya çıkıyor. Buradaki esas amaçları kendi yeni nesilleri, yeni jenerasyonları zenginledikçe, yani siz bir azınlık grupsanız, bir toplumun içerisinde zenginseniz, elitseniz bir süre sonra o toplumun içerisinde asimile olur, yok olursunuz. Ermeni soykırımı adı altında o diaspora kendi yeni jenerasyonlarına, yeni nesillerine bir Türk düşmanlığı üzerinden, İslam düşmanlığı üzerinden kimlik kazandırdı. Yani bugün Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, Avrupa ülkelerinde bir zengin ve o çoklu bir kültürün içerisinde Ermeni kimliğini koruyan insanların yegane varlık sebebi Türk ve İslam düşmanlığıdır. Ve bunu da başarmışlardır. Ve dünyada da seslerini duyurmak için Asala terör örgütünü kurmuşlardır. Konsolosluğumuza saldırmışlardır. Ne zamana kadar? 1980'lerin başında PKK çıkıncaya kadar. PKK çıkıyor, Asala sahneden kesiliyor. Şu anda barış süreciyle birlikte PKK diyor ki ben silah bırakacağım. Garip bir şekilde DHKPC çıkıyor sahneye. Yani bunlar öyle kendiliğinden spontane olan olaylar değildir. Büyük bir aklın, büyük bir resmin küçük küçük parçalarıdır ama yan yana koyduğumuzda Türkiye'nin 21. yüzyıldaki yürüyüşünü tökezletmek ve Türkiye'ye şu kara lekeyi sürmek istiyorlar. Almanlar bu hataya düştüler. Yani Hitler'in yapmış olduğunun soykırım olduğunu kabul ettiler. Biraz da o Yahudilerin yapmış olduğu ajistasyonla birlikte. Ancak şunu göz ardı etmeyelim. Bugün Yahudiler Almanları yarım yüzyıldır sömürüyorlar. Yani ya o kadar büyük tazminatlar aldılar ki Almanya'dan. Almanya gibi büyük bir devlet bunlara yarım yüzyıldır ödemekle bitiremedi tazminatı. Eğer bu soykırım yaftasını bizim üzerimize yapıştırabilirlerse bizim çocuklarımızdan değil torunlarımızdan bunun acısını söke söke alacaklardır. Evet, ödemekle bitmeyecek tazminatlar önümüze süreceklerdir. Yani 150 bin kişiyle başladılar 70'li yıllarda. 250 bine çıktı, 500 bine çıktı. Şimdi 1,5 milyon oldu.
Evet yani.
Yani yıllar geçtikçe, sayı da artıyor. Fakat hiç kimse şunu sormuyor. Ya Doğu Anadolu bölgesinde veya o dönemdeki Anadolu'nun toplam nüfusu kaçtı? Bu nüfus içerisinde Ermenilerin oranı kaçtı? Bunların hepsi öldürülmüş olsa dahi kaç kişi yapar? Bu soruyu hiç kimse sormak aklına gelmiyor. Habire rakamlar yükseltiliyor. Yani o günün rakamlarında 100 bin kişi, 50 bin kişi çok büyük sayılardır. Bu nedenle de birincisi rakamlar abartılı. İkincisi soykırım olması için bunun devlet eliyle yapılması lazım. Halbuki devlet onları korumak için güvenli olan imparatorluğun bir yöresinden başka bir yöresine nakletmeye çalışıyor.
Evet. Şimdi bu sözde soykırım hadisesinde kraldan fazla diye tanımlayacağımız bir pozisyonda diaspora, yani Ermenistan'daki Ermenilerden daha çok sesleri çıkıyor. Bu konuyu daha çok kaşıyan taraf diaspora. Başbakan Davutoğlu da geçen bir televizyon programında ifade etmişti. Yani Türkiye'den intikam almak istiyor diaspora. Diasporanın zengin olmasına rağmen Ermenistan'ın zenginleşememesinin altını çizdi. Diaspora neden 100 yıl öncesinin intikamını almak ister, orayı unutturmamak ister?
Aslında diasporanın kime hizmet ettiğine bakmak lazım. Evet. Çünkü diasporadaki Ermeniye deseler ki Ağrı vilayetini size veriyoruz, gelin. Hı hı. İşte Ağrı'da, Iğdır'da, Kars'ta, işte madem ki burayı iddia ediyorsunuz, gelin burada çiftçilik, hayvancılık yapın desen, inan ki bizim İstanbul'daki insanlar gitmiyor. Yani bunların ne toprak derdi var kendileri adına. Hı hı. Bunların derdi bulundukları ülkenin Türkiye ile olan hesabını bunlar vasıtasıyla çözmeye çalışıyorlar. Bir de bu soykırımla ilgili kararlar 1951'de sanırım böyle bir Birleşmiş Milletler böyle bir şey kabul etti ve 1951'den sonraki yaşanan acılarla ilgili hesap soruluyor. Mesela Cezayir'de 1958-62 arasında 2 milyon civarında sivil halk Fransız askerleri tarafından öldürüldü. Yahut da işte Srebrenica'da Boşnakların katledilmesi, Myanmar'da, bugünkü Suriye'de, dünyanın daha birçok yerinde çok taze soykırımlar vardır. Bunların hesabı sorulur. Eğer biz bu geriye doğru gidersek bu işin içinden Amerika'da kalkamaz, bu Kızılderililerin hesabını veremez, Azteklerin, Mayaların, İnkaların akıbetinin ne olduğunu, Avustralya aborjinlerin hesabını kimse veremez. Dolayısıyla yani işi geriye götürünce bunun 10 yılı da bir, 1000 yılı da birdir ama evet. Bu karar 1951'de madem ki kanunlaşmış, yani bizim medeni kanunumuzda da şöyle bir husus vardır. Bugün bir yasa çıkarırsak yasalar geriye doğru işlemez. Değil mi? Yani evet. Bugün bir kanun çıkarsak bundan sonraya yöneliktir. Eğer siz Birleşmiş Milletler'de 1951'de böyle bir soykırım yapmanın meydelerini koymuşsanız 1955 hadisesini bunun içine niye koyuyorsunuz? Bu kazanın içine niye atıyorsunuz? Hı. Ben özellikle son olarak bu konuyla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye geçmişinde elbette ki insanların hataları olduğu gibi devletlerin de hataları, kusurları olabilir. Ancak bizim mazimiz bugün Fransa'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın ve Amerika'nın mazisinden çok daha şereflidir. Daha çok daha aydınlıktır, çok daha parlaktır. Bunu iftiharla söyleyebiliriz. Ve hiçbir siyasi liderin veya Türkiye'yi idare etmeye teşne olan yöneticilerin asla ve asla böyle bir şeyi kabul etmemesi lazım. Hatta bizim BDP sözcülerinin işte bu soykırım iddialarına karşılık Türkiye'de 3 siyasi parti, yani AK Parti, CHP ve MHP'nin şiddetle karşı çıkmasına rağmen onların biraz geri durması çok sakıncalı görüyorum. Çünkü bu iş kökenine inince en çok Ermenilerin tezlerinde doğuda olmuştur. Evet. Doğuda Türkler kadar Kürtler de bu işin içine bulaştırırlar. Yani kendileri bu işin içine sıyrılmayı falan düşünüyorlarsa en büyük kabak başlarına patlar. Onu da bilmelerinde fayda
hocam,
var.
Bu konuyla alakalı bir iki kelime de bu Ermenistan'ın hali pürmelaliğine ilişkin kısa bir malumat verelim. Yani hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor.
Şimdi Ermenistan 1991'de bağımsızlığını kazandıktan bu yana sürekli olarak nüfus kaybediyor. Yani nüfusu azalıyor, yaşlanıyor, genç nüfus batıya göç ediyor ki Türkiye'de de 100 bin civarında kayıt dışı Ermeni nüfus çalışıyor. Türkiye bunu göz yumuyor. Bir diğer konu, Ermenistan biliyorsunuz petrolü, doğalgazı zenginlik kaynağı olmayan, batıda Türkiye, doğuda Azerbaycan tarafından ambargoya tabi tutulan, sadece Rusya'nın vermiş olduğu nefesle ayakta kalmaya çalışan.
Yani şu anda dünyanın neredeyse en fakir ikinci, üçüncü ülkesi pozisyonunda.
Rusya'nın da birazcık elinden tutmasının sebebi oradaki üstlerini kaldırmadı. Güney Kafkasya'yı Ermenistan'daki askeri üsler vasıtasıyla Rusya kontrol etmeye çalışıyor. Bu askeri üssün hürmetine bir miktar yardım ediyor. Bu yardımlar sayesinde ayakta kalıyor. Yani diaspora Ermenileri gerçekten Ermenileri çok seviyorlarsa onların bayındırlık hizmetlerine, yani bir Matmazur nükleer santralları var, ha patladı ha patlayacak. Yani gitsinler oraya temiz enerji kaynakları kursunlar, onların refah seviyesini artıracak işler yapsınlar. Ondan sonraki iş bu işin derdine düşüyor. Ama niyetleri, ben kesinlikle şundan eminim ki diasporanın niyeti Ermenistan'daki Ermenilerin daha iyi bir hayat sürmesi değil. Hı hı. Yani kesinlikle bunu iddia, öyle bir şey olsaydı zaten bugünkü Ermenistan dünyanın ve Kafkas coğrafyasının en fakir insanları olmazlardı.
Evet, konuyu önümüzdeki dönemde de mutlaka konuşacağız. Evet. Dilerseniz bir diğer konumuza geçelim. Bu haftanın en çok gündeme gelen konularından dramatik görüntülerin yaşandığı mülteciler meselesini değinelim. Kıymetli dinleyenler, malum haliniz son dönemde özellikle Akdeniz'de artan mülteci ölümleri gerçekten korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle son bir hafta içerisinde yaklaşık 1500'e yakın göçmenin umuda yolculukları dramatik bir şekilde son buldu. Küçük teknelerle, botlarla çıkılan umuda yolculuklarda tek seferde neredeyse 900 kişi, 400 kişi gibi büyük gruplar halinde boğularak can kayıpları gerçekleşti. Son 3 yılda 6 bin, son 10 yılda ise Akdeniz sularında boğularak ölen mültecilerin sayısının 25 bini geçtiği belirtiliyor. Ve bu dramatik tablonun en büyük müsebbibi ise Avrupa'da artışa geçen yabancı düşmanlığı ve ırkçı göçmen politikaları gösteriliyor. Avrupa Birliği'nin maliyetli olduğu gerekçesiyle ortak kurtarma operasyonlarını askıya almasının ölümleri artırdığı ifade ediliyor. Malta Başbakanı durumu soykırım olarak nitelendirmiş mesela. Yine İtalya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin itirafı da en az o kadar endişe verici. Birçok Avrupa ülkesindeki siyasi ve söylem aşırıcı ve sorumsuz diyor. Avrupa Parlamentosu mülteciler için güvenli yollar yaratmak yerine onların nasıl durdurulacağını önemsiyor diyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği liderleri göçleri engellenmesi konusunda aldıkları kararlar da son derece dikkat çekici. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun altını çizdiği kişilerin yakalanması ve teknelerin batırılması gibi sistematik bir takım öneriler gündeme getirilmiş. Yine Uluslararası Göç Dairesi'nin hazırladığı son raporda da ilginç tespitlere yer veriliyor. 2000 yılından beri savaşlar, siyasi baskı ve yolsuzluk nedeniyle ülkesini terk eden 40 binden fazla göçmenin zorlu yolculuklar sırasında hayatını kaybettiği belirtilmiş. Ölümcül Yolculuklar, Göç Sırasında Yok Olan Hayatlar adlı 200 sayfalık rapor, göçmen ölümleriyle ilgili şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı rapor olarak ifade ediliyor. Kıymetli hocam, gerçekten son derece dramatik bir durum ile karşı karşıyayız. Göçün nedenleri ve sonuçlarına ilişkin dilerseniz genel bir değerlendirmenizi alalım. Ardından detaylara bakarız.
Şimdi bu mülteci sorunu özellikle 1990'lı yıllarda hız kazanan ve 2000'li yıllarda da dramatik boyuta ulaşan bir konu. Bir fakir ülkeler var. Somali, Yemen, Bangladeş, Afganistan, Eritre gibi ülkeler vardır. Hı hı. Yani bu ülkelerde insanlar sürekli çalışıyorlar ama bir türlü karınlarını doyuramıyorlar. Hı hı. Yani devlet sistemi çok zayıf, gelir kaynakları düşük ve sürekli olarak sosyal ekonomik problemlerin yaşadığı ülkeler. Bir de son dönemlerde Suriye, Libya gibi, hatta Filistin'i de buna katabiliriz.
Ne, özellikle Arap Baharı sonrası.
Arap Baharı sonrasında can güvenliği olmadı. Mesela Suriyeliler ekonomik sıkıntılar sebebiyle değil, Libyalılar ekonomik sıkıntılar sebebiyle değil, artık her gün birilerinin kör bir kurşunla ölme ihtimaline karşı
güvenli, adam, bölge.
Güvenli bir bölgeye, hı-hı, sığınmaya çalışıyor. Gerek canını kurtarma, gerek ekonomik sebeplerle insanlar daha güvenli limanlar, hı-hı, arıyor. Bu arada
en önemli gerekçesi, nedeni ekonomi.
Evet, burada en kirli işi yapanlar bu gariban insanların en son kuruşuna kadar biriktirmiş olduğu, işte hani biz Anadolu'da kefen parası derler ya, evet, o insanların o kefen parası sayılabileceği 3-5 bin dolarını alıp onları çok ilkel botlarla gemi denizin ortasında alıkoymaları veyahut da can güvenlerini tehlikeye atan birinci bu insan kaçakçılarıdır. Yani bu işin en kara listede olması
gerekenler.
Çünkü
müthiş bir piyasa oluşmuş durumda. Evet.
İkinci olarak da batılı ülkelerin duyarsızlığı, aymazlığı, vicdansızlığı, ikiyüzlülüğüdür. Yani biz 2 milyon insanı aldık, misafir ettik, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta batı kıyılarına ulaşan, gitmeye çalışanların toplasanız 200 bin kişiyi geçmez. Yani Türkiye'nin onda biri kadar olan insanı almamak için bunca dramın yaşamasına sebep oluyorlar.
Ve bu batı bizi insan hakları konusunda sivriye, evet, çekiyor.
Bir diğer konu, geçmişin bir örneğiyle açıklamak istiyorum. Mesela İslam orduları Mısır'ı fethettiğinde Mısır'da çok fazla bir Arap ve Müslüman nüfusu yok. orayı iskan etmek için o mevcut isyanlardan sonra Suriye, Filistin ve Yemen bölgesinden nüfus iskan edilmiş. Bugünkü Mısır ve Kuzey Afrika'nın nüfusu yüzyıllar içerisinde periyodik olarak bu coğrafyadan gitmiş. Şimdi kaderin garip cilvesi Filistin, Suriye ve Yemen coğrafyası iklimi, tabiat şartları elverişli olduğu için aşırı bir nüfus artış potansiyeline sahip. Belki bu insanlar normal yoldan gidemiyorlar ama işte bu tür yollarla batının epterleşen, nüfussuzlaşan bu bölgesine bir şekilde ulaşacaklar. Belki onların çocuklarının, torunlarının orada neler yapacağını işte kaderin garip cilvesidir bilemeyiz. Bu nedenle de sadece bir örnek vereyim. 2013 yılı Şubat ayında ben Roma'ya gittiğimde sadece Roma şehrinde 60 bin Bangladeşlinin olduğu söylendi. Sadece Roma şehrinde. Bu nedenle böyle fakir insanlar gidiyorlar ve belki birkaç nesil sonra Batı tarihinde neler olacağını hiç bilemeyiz. Türkiye'den de başlık parası kazanmak, bir traktör parası biriktirmek için Almanya'ya gidenler bugünkü Almanya kaderinde önemlidir.
İtalya'dan bahsediniz hocam. Antiparantez hemen unutmadan gireyim. İtalyan makamları son 5 gün içerisinde son 5 gün içerisinde Afrikalı göçmen sayısının 10 bini bulduğu ifade ediliyor.
Bunu durduramazlar. Sebebi şu. Suudi Arabistan'dan örnek vereyim. Bakın geçtiğimiz programlarda da ifade ettim. 6 tane zengin körfez ülkesi Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman. Bu 6 zengin ülke bir fukarayı, bir Yemen'i aralarına alıp entegre edemediler. Hı hı. Ve Yemen'deki o işte bir tarafta El-Kaide, bir tarafta Husiler, bir tarafta kabile arası mücadelelerde işte son bir ayda Suudi Arabistan'ın bombardımana harcadığı parayı bir düşünün. Hı hı. Ve bundan sonra harcayacağı parayı düşünün. Yani belki 20 yıldır entegrasyon yapsa, o parayı o şekilde harcamış olsaydı o insanları da hem refah düzeyini arttırırdı. Siz komşunuza bir şey verirken aynı zamanda kendi güvenliğinizi de arttırıyorsunuz. Avrupa hala bu fakir ülkeleri iliklerine kadar sömürmeyi düşünürken adli ilahi onların burunlarının dibine, şehirlerinin kenarına bu insanları getiriyor ve bu insanların onlara açmış olduğu sıkıntılar kat be kat daha fazla olacaktır gelecekte. Çünkü nüfusları yok. Epterleştiler. Yani bakıyorsunuz doğurganlık oranlarına, bütün Batı toplumları yaşlanıyor ve genç nüfusu yok. Oraya göçen göçmenler bir şekilde yasa dışı veya yasal yollarla karınlarını doyuracaklar ve oradan da tekrar geriye dönmeyeceklerdir. Bu da Avrupa tarihinde nüfusun değişim dönüşümüne sebep olacaktır birkaç nesil sonra. Bunun için karşı çıkıyorlar. Zaten dertleri bu. Çünkü kaderin garip cilvesidir. Mesela Malaylar biraz diklendiği için İngilizler Çinli işçileri getirmişlerdir Singapur'a. Bugün Singapur ve Malezya'da nüfusun önemli bir kısmını Çinliler oluşturuyor ve ticaret ellerine getirmiştir. 100 yıl önce amele olarak gelmişler oraya Çinliler. Ama bugün Singapur'un %75'i Çinlidir. Evet. Yani tarih böyledir. Yani bugün oraya mülteci olarak giderler. Önemli bir kısmı biz ölenleri duyuyoruz. Ama bir de sağ olarak oraya ulaşanlar var.
Evet.
Ve ben inanıyorum ki Batı'nın kaderinde bu göçmenler, bu mülteciler önemli rol oynayacaklardır. Evet. Ve kader böyle bir şeydir. Yani her zaman böyle görüldüğü gibi düz gitmez. Bazen siyasi olaylar asimetriktir. Ve ben ölen insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hı-hı. Gerçekten çok zor şartlardadır. Oraya ulaşanlar da bir dilim ekmek uğruna çok büyük sıkıntılar yaşayacaklardır, itileceklerdir, horlanacaklardır. Irkçılar tarafından bir kısmı da İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da öldürülecektir. Ama bu baskılar, bu sıkıntılar onları bileyecektir, hayata tutunduracaktır ve bir nesil sonra Avrupa tarihinde bu insanlar önemli rol oynayacak.
Evet, yani siyasi anlamda da bakıldığı zaman hem Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki yaşanan sıkıntılar, hem ekonomik anlamda bölgenin yaşandığı sıkıntılar, artan nüfus bu göç dalgasını, batıya yönelik bu göç dalgasını sürdürecekti. Enteresan, az önce altını çizdiniz. Neden işte zengin körfez ülkeleri değil de batıya doğru gidiyor insanlar, hatta körfez ülkeleri daha yakın olduğu halde batıya gidiyor. Bu da enteresan.
Orada bir boşluk var. Hı-hı. Boşluk var. Çünkü batıda bir sonraki jenerasyon yok. O boşluğu bu gidenler dolduracaktır. Ve ben tekrar ifade ediyorum. Biz Suriyelilere kapımızı açmakla, ekmeğimizi paylaşmakla belki 5-6 milyar dolarlık bir fatura ödedik. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, petrol fiyatları düştü. Hı hı. Ödediğimiz fatura 55 milyardan 40 milyar dolara düştü. Yani biz 5 milyar dolar Suriyelilere ödedik. Petrolden de 15 milyar dolar bizim milli ekonomimiz kazanç sağladı. Yani bu işler böyle görüldüğü gibi 2 kere 2'nin 4 etmesi gibi değildir. Gönlümüzü, soframızı açalım biz ve Suriyelilere uzattığımız her el bir ensar eli olmalıdır. Onları muhacir olarak görmeliyiz. İnanın onun bereketini ülke olarak, toplum olarak başka kaynaklardan başka şekilde göreceğiz. Evet. Batılılar da bu yapmış oldukları vicdansızlığın faturasını bir sonraki nesil olarak çok acı bir şekilde çekeceklerdir. Çünkü insanlık kaynakları ortaktır. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta kişi başına 40-50 bin dolar geliri olan bir ülke var. Diğer tarafta iklimi, toprağı, yeraltı kaynakları daha zengin olmasına rağmen bir dilim ekmeğe muhtaç olan insanlar ve bu insanlar kendi halinde fakir olmadılar. Batılılar sömürme şöyle bir şeydir. Ben bu bir Etiyopyalı'nın bir Somalili'nin veya Sahra altındaki insanların nasıl sömürüldüğünü. Yani bir insanın diyelim ki üzerindeki elbiseyi alırsın, cebindeki parayı alırsın. Biz Anadolu'da böyle işte koyun eti falan alınca kemik kırılır. Kemiğin içinde bir ilik vardır. O iliği şey. Batılılar insanların etini değil kemiğin içindeki ilikleri sömürmüşlerdir.
Öylesine, bunun bedelini ödeyecekler yani.
Bunun bedelini elbette
başladılar ödemeye.
Ve şu andaki bu mülteci akını tıpkı bir Moğol istilası gibi, bir Moğol istilası gibi, çekirge sürüsü gibi gelip önünde hiçbir güç duramıyor. Artık Batı'nın silahlı güçleri, mesela Türkiye Yunanistan sınırında asker beklemiyor, mülteci bekliyor. Evet. Ve siz bu insanları aç bırakmışsanız bir şekilde sizin üzerinize gelecektir ve bunun bir faturası olacaktır. Ve Allah sonunu hayır etsin diye bu şerrin içerisinde de bir hayır çıkacağını ben şahsen umuyorum.
İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenler. Bir Dünya Gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle ben Deniz Beytullah Demircioğlu, hocamız Halil Kurt Bey adına hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalı sonları diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.